Merhabalar efendim. Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Medyaokur yazarlığı programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi kıymetli Lütfü Aslan abimiz bizlerle birlikte. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerin medya arka planına bakmaya çalışacağız. Yaklaşık bir saat boyunca Lütfü abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Hayırlı programlar diliyorum ben de.
Sağ olun, teşekkür ederiz. Altınoluk gündemin ana başlıklarından konuşmaya başlayalım isterseniz birlikte.
Buyurun.
Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri kıymetli dinleyenler Altınoluk Gündem üzerinden takip edebilirsiniz. Altınoluk dergisinin bir hizmeti olarak Altınoluk Gündem her cuma sabahı e-posta kutularına gidiyor. Takipçilerimizin, abonelerin hafta boyunca dünyada ve Türkiye'de neler oldu? Gözden kaçacak bir takım nitelikli detayları, derinlemesine okumaları önemsiyorsanız altınoluk.com.tr adresinden abone olabilirsiniz. Lütfü abi, Türkiye tabii hafta boyunca iki önemli konuyu konuştu. Bunlardan bir tanesi bir cuma akşamı 104 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan ve seçilmiş iktidarı hedef alan bir bildiriydi. Artık bildiri mi deniyor, muhtıra mı deniyor? Detayları sizden dinleyeceğiz. Bu emekli amirallerin yayınladığı muhtıra gibi bildiri de Kanal İstanbul iptal edilsin, Montreux-Boğazlar Sözleşmesi tartışmaya açılmasın gibi bir takım dikte edici ifadeler kullanıldığını gördük. Tabii zamanlaması çok manidardı. Türkiye darbeler tarihi konusunda sicili çok temiz olmayan bir ülke olmasına rağmen gece yarısı yayınlanan bir bildiri, bir muhtır olması tabii Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Özellikle sosyal medyada ve devam eden günlerde tabii sivil toplumun, kamuoyunun çok ciddi tepkisi olduğunu gördük. Yani 103 emekli amiralin tabii bu açıklaması ile ilgili bir soruşturma da başlatıldı. Bu kapsamda bazı emekli amirallerin gözaltına alındığı haberleri geldi. Ve muhtıra imzalayan amirallerin de koruma ve lojman haklarının elinden alındığı yönünde bilgiler var. Fakat rütbelerinin sökülmesi Türkiye'nin artık bu darbe girişi, darbeyi çağrıştıracak herhangi bir şey, herhangi bir ima olması halinde bir ibretlik bir şey olsun diye rütbelerinin sökülmesi yönünde çağrılar da sürüyor. Siz neler söylersiniz?
Yani millet söyleyeceğini söyledi zaten İbrahim'ciğim. O noktada çok ciddi bir tepki doğdu. Bunun muhtemelen hani yıllardır, belki 10 yıllardır bu Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca ortaya konmuş olan o klasik vesayet askeri efendim tepki veya ne diyelim askerin kendine ait böyle bir efendim iş gördürme biçimi olarak zaten hep içselleştirdiğimiz bir şey son 10-15 sene içerisinde ortadan kalkmaya başladı. Bu yani bir tür hortlağın yeniden gözükmesi gibi bir tür hortlama, yani hortlama çok güzel bir ifade aslında burada. Böyle bir sanki vesayet rejiminin bu tür bir eski alışkanlığın, kötü eski alışkanlığın yeniden sanki hortlaması gibi ortaya konmuş bir tepki aslında bu. Onun tabii karşılığı millet tarafından, özellikle sosyal medyada, gerek siyasiler tarafından, gerek efendim başka kesimler tarafından tam da olması gerektiği gibi sert bir şekilde efendim kınandı ve bunu yapanlar da muhtemelen bu tür bir tepki bekleyeceklerini, yani alabileceklerini beklemiyorlardı. Çünkü hani normalde hep şöyle bir şey söylenir. Karpuz gibi ikiye ayrılmış bir Türkiye var. Bir tarafta efendim iktidar karşıtları, bir tarafta iktidar yanlıları diye. Normalde iktidar yanlıları diye karşıtlar olarak beklenen isimlerden de bu tür bir bildiriye tepki gelince bir anlamda ezber bozulmuş oldu. Ben bunun verilen tepkinin çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Muhtaranın ise tabii özellikle o efendim muhtaraya imza atan tiplerin özellikle hani yetişme şartları itibariyle son nesil, son Mohikan gibi son nesil olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla çok da şaşırtıcı gelmedi. Fakat burada belki dikkat edilmesi gereken nokta şu. Zaten gözaltılarda da orada o tür bir şey aranıyor olabilir. 10 kadar amiral gözaltına alındı. Bu işin organizasyonu önemli. Yani 103 mü 104 mü artık hangisi ise bu kadar amiralin ortaya koymuş oldukları bu bildiri muhtıra gece yarısı bildirisi. Aslında 10 ismin organizasyonuyla ortaya konmuş bir şey. Deniz kuvvetlerinde FETÖ'nün çok etkili bir teşkilatlanması olduğunu eskiden beri efendim biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir teşkilatlanma çerçevesinde bu tür bir bildirinin altında, bu 10 amiralin dolayısıyla arkasında acaba böyle bir motivasyon var mı, böyle bir etki var mı diye bunun özellikle araştırılması gerekiyor. Yani bu noktada karşımızda Türkiye düşmanı olarak artık kendisini takdim eden farklı bir akıl var. Bu işte Ermeni'nin, Rum'un, işte klasik kadim Türk düşmanlarının, Türkiye düşmanlarının efendim yanına yeni bir saf daha eklenmiş oldu ama o saf bunların içerisindeki belki en sinsisi, belki en kendine göre organize olmuş safı. Dolayısıyla böyle bir muhtıranın arkasında da bunların olması ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor. Bir de tabii şey var, o hani apoletleri sökülsün, lojman hakları elinden alınsın, maaşları efendim yatmasın tarzındaki çağrılar aslında bu muhtıraya karşı böyle yerinde tepkiler olarak görülebilir. Fakat onu da şöyle belki anlamak mümkün. Yani sonuçta milletin parasıyla, millete hizmetle sizin görevlendirildiğiniz bir statüyü milletin temsilcilerine karşı kullanmanız, ki o zaten klasik bir efendim vesayet rejiminin ya da bürokratik oligarşinin aslında bir tezahürüdür. Bundan vazgeçin kardeşim artık. Bu böyle bir şey olmayacak. Yani böyle yapacaksanız sizin her türlü efendim muameleye reva görülmeniz de işten bile görülmeyecek. Hatta oralarda Twitter'da sen de takip etmişsindir. Ya karşı taraftan şöyle bir şey yükseldi, iktidar karşıtlarından hemen bu tür bir muhtıradan sonra. Yine mağdur oldunuz, yine mağdur edebiyatı yapıyorsunuz. Oralarda da hayır kardeşim, mağdur edebiyatı değil. Mağdur ederiz bak bunları biz. Bundan sonra mağdur ederiz. Kalkışmayın böyle bir şeye. Haddinizi bilin tarzında aslında çok güzel
net bir mesajla
geldi. Evet, evet.
Şimdi Lütfü abi tabii yani bu 103 emekli amiral diyoruz ama tabii sizin de bahsettiğiniz gibi yani bu organizasyonu yapan ekip çekirdek bir ekip. Tabii hafta içerisinde bu çekirdek ekiple ilgili de birçok detay gördük medyada. Şimdi bütün oklar aslında bir siyasi partiyi işaret ediyor. Bu siyasi parti de daha önce yani 70, 80, 28 Şubat hani hatta 15 Temmuz darbesine mesafe koyamamış. Aksine o darbeye giden süreçlerde psikolojik bir etken olarak iradesini ortaya koymuş. Bağını, darbecilerle bağını hiçbir zaman koparmamış bir siyasi parti. CHP'den bahsediyoruz. Birçoğunun CHP üyesi olduğunu, bir kısmının da CHP'de yakınları olduğunu biliyoruz. Bunları isim isim medyadan okuduk. Fakat benim burada aslında işin psikolojisinden bahsettiniz ya, bununla ilgili bir sorum olacak size. Yani mesela şimdi gece yarısı yayınlanan bir bildiri tabii böyle tüyleri diken diken eden bir görüntüsü oluyor. Yani insanlar haliyle yani gündüz niye bunu paylaşılmadı ki, yani gece ne anlamı var? Herhalde bu mesajdı. Fakat yani bunu bir buna muhtıra diyemeyiz. Bu bir bildiri. Biz işte kendi düşüncelerimizi açıkladık aslında. Yani Türkiye'de insanlar düşüncelerini açıklamayacak mı diye bir savunmaya geçiyorlar. Fakat yani 103 kişinin organize olup gece yarısı bir bildiri yayınlamasının herhalde toplumsal bellekteki karşılığını ıskalıyorlar.
Yok, ıskalamıyorlar. Tam tersi. Bunun çok iyi, gayet iyi farkında olarak bunu yapıyorlar. Dolayısıyla böyle bir aslında teşebbüsün de arkasındaki siyasi bağlantıları düşündüğümüz zaman işte bir tür ne diyelim hani her şeyin düzgün gittiği bir ortamda biraz tansiyonu yükselterek, gerilimi arttırarak belki buradan hatta birkaç belki işte ters kontra hareket umarak akabinde de hani erken seçimi belki çabuklaştıracak, erken seçim getirecek bir vasata mı kavuşmak istiyorlar diye insan kendi kendine sormadan edemiyor. Sonuçta o darbeler dönemi geçti. Hani alıp da böyle siz yapın, siz yapamadınız tarzında birilerinin işte üniformalıların ya da teknokratların Türkiye'de çeki düzen vereceği bir düzen kalmadı. Ne var peki? Erken seçimi çabuk getirmek veya bir şekilde efendim o sandığı tekrar gündeme getirmek, ki bu son tahlilde bir aslında hani işlerin durması, Türkiye'nin birçok alandaki projelerinin belki yavaşlaması, sekteye uğraması gibi aslında bir süreç anlamına geliyor. Şimdi yani şu süreçte 2021'den 2023'e kadar 2 senelik bir süreçte iktidarın alacağı mesafe kimilerini korkutuyor olabilir. Dolayısıyla ne yapıp edip bu noktada böyle bir efendim erken seçim ihtimalini gündeme getirecek işte kaos planıyla veya bu tür darbe çağrışımlı bildirilerle bu tür bir acaba süreci mi hızlandırmak istiyorlar diye insan düşünmeden edemiyor. Söylediğiniz siyasi organizasyonun da zaten geçmişi masum değil. Türkiye'de darbe adına ne varsa hepsinde bir şekilde bulunmuşlar, yer almışlar. Ve özellikle de bundan siyasi nemalanmak istemişler ve bunda da muvaffak olmuşlar. Dolayısıyla yani şaşırtıcı değil, tepkiyi çok iyi vermiş olması milletin, o da aslında onlar için bundan sonra bu işlerin şaşırtıcı olmayacağını da gösteren iyi bir efendim sonuç oldu.
Tabii Türkiye'de bu muhalif kesimi özellikle bu kaçak güreşmez diyebileceğimiz aslında bu tarzı da biraz aslında yani üretkenliklerini de tabii kısıtlıyor gibi. Çünkü şimdi bakıyoruz ki bu emekli amirallerin içerisinde bu hafta okuduğumuz gazetelerden, medyadan, Twitter'dan özellikle gördüğümüz detaylardan söz edersek yani televizyonlara çıktıklarını, her akşam başka başka kanallarda yorumlar yaptıklarını görüyoruz. Yani biz kendi düşüncelerimizi özgür bir şekilde ifade edemeyecek miyiz? Bunu bir metin halinde yayınlayamayacak mıyız derken aslında televizyonda konuk olduklarını, radyo programlarına katıldıklarını, işte pandemi öncesinde konferanslarla gezip dertlerini, problemlerini neyse artık bunu anlattıklarını görüyoruz. Fakat yani böyle organize bir şeyin arkasından işte biz de bu düşünce özgürlüğü diyerek hani kıvırmaları aslında asıl niyetlerini de açık ediyor gibi.
Yani o niyet tabii dış etkenlerden de bağımsız düşünülemez İbrahim'ciğim. Türkiye'de çünkü milletin verdiği yetkinin dışında başka yetkiler arayanlar veya milletin verdiği yetkiyi yeterli görmeyenler, milletin verdiği yetkiyi hatta yok sayanlar aslında bir dış etkenden veya dış güçten hep faydalanmak yoluna gitmişler. Ona yaslanmışlar, onun bir şekilde kendisine yol açmasını beklemişler. Bunun da böyle bir aslında yine bir bakın böyle bir damar var. Dolayısıyla bunu bir şekilde efendim harekete geçirelim tarzında bir eylem olduğunu söylemek mümkün. Yani askerde bir damar var, işte siyasette bir damar var. Hep bunlar dış efendim mihraklarla işbirliği içerisinde olmuşlar. Bunu da batıcılık, çağdaşlık, modernlik efendim işte 1945'ten sonra içinde yer aldığımız hür bloğun içindeki o efendim bir hani konuşlanma olarak onun bir gereği olarak görmüşler. Oradan vatana bağlamışlar. Kendilerine göre işte bir ulusal milliyetçiliğe bağlamışlar. Ama son 15 senenin belki önümüze koyduğu çok acı ve çıplak bir gerçek de şu ki bugüne kadar işte böyle bir belki Atlantik ötesiyle yapılan dostlukla ortaya çıkan ve milletin, devletin özellikle hani çıkarlarına uygun olduğunu düşündüğümüz o stratejik ortaklık aslında bir tür stratejik güdüymüş. Yani stratejik biz sürüymişiz, bizi bir şekilde istedikleri yere yönlendiriyorlarmış ve onun karşılığında verdikleri nemalarla da biz şimdiye kadar kendimize göre iktifa etmişiz. Ama bu özellikle Güneydoğu'daki oyun yani oradaki ısrarları durumun ne olduğunu gösterdi ve bazıları için de bu anlamda bu bir uyanış da oldu. Yani oradaki efendim bir bağımsız devlet kurma politikası ve buna ilişkin yardımların bütün efendim stratejik müttefik girişimlerine rağmen hiç durmaması oyunun gerçek boyutunu, gerçek yüzünü gösterdi. Öbür taraftan da Avrupa Birliği'nin bize her şeye rağmen böyle bir diğer sayıp, yok sayıp almamakta ısrar etmesinden kaynaklanan bir efendim ne diyelim o yok sayma politikası da buna eklenince kimileri için artık yani Türkiye'nin büyük olmaktan başka çaresinin olmadığı, kendi ayakları üzerine durmasından başka çaresinin olmadığı ortaya çıktı. Siyasi iktidar da bunu istiyordu zaten. şu anda o anlamda bir şey var. Bir dahili ittifak var yani. Allah bunu bozmasın. Bu çok önemli bir için ayaklarındaki prangaları sökmek anlamında çok güzel bir gelişme. Bunun işte bir şekilde 2023'e kadar devam etmesi. Sonrasında da yine böyle bir bu ittifakı önemseyen bir yeni belki veya devam eden bir iktidar Türkiye'nin hakikaten böyle bu manada belki bir 7-8-10 seneye ihtiyacı var ki dış dengeler açısından da bir kendini savunabilecek, ayakta durabilecek ve dolayısıyla denge politikası yürütebilecek bir noktaya gelsin.
Mutlu abi, öyle haberler görüyoruz ki bazen gerçekten yani bu amirallerin tabii muhtırası tam bir komediydi, fakat keşke ya bu darbeler, bu antidemokratik yöntemler yerine kendilerini bilime, askeri teknikler, stratejiler veya her neyse artık bunlara yönelselerdi. Şimdi bu hafta tarihin sonu tezinin sahibi, tabii yaşayan en büyük filozoflardan biri olarak gösteriliyor şu anda, Fukuyama'nın Türk SİHA'larının savaşı etkisini analiz eden bir makalesi yayınlandı. Diyor ki Fukuyama, Türkiye dengeleri ABD, Çin ve Rusya'dan daha fazla belirledi. Küresel görünüm askeri SİHA'lar tarafından değiştirildi ve Türkiye burada ana aktör oldu. Tabii özellikle güney sınırımızda SİHA'ların etkisi ve Azerbaycan-Ermenistan savaşında da bunu gördük. Şimdi başka bir yere gidiyor savunma sanayindeki gelişmeler. Fakat bir taraftan sizin de dediğiniz gibi sanki böyle Türkiye'nin yükselmesini, gelişmesini, askeri anlamda büyümesini istemeyen emekli askerler veya darbeciler veya kimse artık bunlar cuntacılar tarafından böyle sanki paçalarından aşağı doğru çekildiği görüntüsü ortada sanki.
Yani burada tabii medyanın da tavrını da belki sorgulamak lazım. Medya okuryazarlığı programı yapıyoruz İbrahim'cim sonuçta. Yani medyada da bir damar var. Onu biraz önce ifade etmek lazım. Hani askerde bir damar var, siyasette bir damar var. Bir de medyada bir damar var. Bu da aslında bir tarafından bunu körüklüyor. Buna bir şekilde efendim peşkeş çekiyor, zemin hazırlıyor. Dolayısıyla bu bir koalisyon. O koalisyonun da aslında bir hayat tarzı var kendine ilişkin. Bir Türkiye algısı var, bir dünya algısı var. Bu son tahlilde milletin efendim kendi değerleriyle yaşaması mı yoksa milletin adam edilmesi mi tırnak içerisinde? Bunun mücadelesi. Ben yalnız bir şey daha dikkat çekmek isterim bu konuda. Montreux de çok ciddi burada bir tartışma konusu oldu. Hala da Montreux'u tartışıyoruz. Montreux'un bir efendim 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, affedersiniz, 2. Dünya Savaşı'na giden süreçte önemli bir aslında şeyi olmuştu. Bir yani boğazlarda ticaretin serbestçe efendim yapılmasına imkan veren ama askeri bu anlamda gemilerin de geçişine kısıtlama, sınırlama getiren bir boyutu olmuştu. Şimdi Ukrayna ile Rusya arasında ciddi bir ertişme var. Bunun savaşa dönmesi bile söz konusu olabilir. Burada da Amerikan şimdi gemileri boğazdan geçerek Karadeniz'e geçmek istiyorlar. Karadeniz şimdiye kadar hep böyle bir sulh sahası olmuş. Karadeniz'in sulh sahası olması önemli çünkü biz 1. Dünya Savaşı'ndaki birçok cephede galip geldiğimiz halde müttefiklerimiz mağlup sayıldığı için yenik sayıldığımız o süreçte savaşa Karadeniz'den 2 tane gemiyle aslında şey yaptık, öyle bir o Karadeniz bizim için çok hoş bir hatıra değildir yani bu anlamda. Dolayısıyla Karadeniz bir sulh bölgesi olarak kalmış şimdiye kadar. Belki bu da Montreux etkisiyle olabilir. Şimdi Amerikan gemileri buradan geçmek istiyorlar. Montreux tartışmaya açılıyor. Ve Karadeniz'i bu anlamda Ukrayna'ya destek vermek amacıyla kullanmak isteyen bir tırnak içinde stratejik müttefik var. Yani bu bildirinin bu neresine düşüyor? Bunu zaman gösterecek ama Türkiye'de hiçbir efendim millet iradesine karşı hareket dış etkenlerden bağımsız düşünülemez. Dolayısıyla ortadaki oyunu iyi görmek lazım. Dış politikayı da bu anlamda iyi okumak. Özellikle de efendim yani bizim Rusya ile iyi ilişkilerimizin, şimdi Türkiye Cumhuriyetlerle çok güzel bir bahar havası yaşanıyor. Belki bir Türk birliğine doğru giden bir süreç var. Onun, bunların hepsinin bu bildiri çerçevesinde düşünülmesi gerekiyor diye böyle bir kanaatim var İbrahim'ciğim.
Peki teşekkür ederiz Lütfü abi. İlk bölümün sonuna geldik kıymetli dinleyenler. Medyaokuryazarlığı kısa bir aranın ardından devam edecek.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Yeniden birlikteyiz. Erkam Radyo'da Medyaokuryazarlığı programında kıymetli Lütfü Aslan abimizle birlikte Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerin medya arka planını okumaya gayret ediyoruz. Lütfü abi, tabii Covid Türkiye gibi dünyanın da bir numarası. Bu hafta içerisinde rakamlar Türkiye açısından açıkçası çok fazla iç açıcı gözükmüyor. Dünyada ikinci, Avrupa'da birinci yeni vaka artışında. Tabii Ramazan da geliyor. Bir yandan aşı tartışmaları, bir yandan teravih tartışmaları, bir yandan tabii namazın en ön safında başı açık bir şekilde dua eden, cenaze namazının ön safında duran ve CHP il başkanı, acayip bir tablo var sanki. Bu hafta tabii Ayasofya Kebir Camii'nin imamlık vazifesini yürüten Mehmet Boynukalın Hoca da ayrılma talebinde bulundu ve talebi de olumlu yanıt buldu. Böyle acayip bir tartışmanın içerisindeyiz sanki.
Şimdi tabii Allah şu Covid'den bir an önce hepimizi halas eylesin. Bütün ülkemizi, milletimizi, insanlığı. Bu hakikaten bir şöyle bir psikoloji oluyor. Ya yeter artık, artık hayatımıza normale dönelim. Fakat normale döndükçe de vakalar artıyor, ölümler artıyor. Bu da bu sürecin biraz daha böyle devam etmesi gerektiği gibi bir siyasette de, bilim kurulunda da öyle bir kanaat oluşturdu ki Ramazan ayı içerisinde bilmiyorum yani şeyden bile bahsedenler var. Bir toplu efendim tekrar eve kapanma olabilir tarzında bilemiyoruz. Ama olanın gösterdiği bir tablo var ki bu işle ilgili o temizlik, mesafe, maske bunlara yeterince dikkat edilmiyor. Çünkü dikkat edildiği zaman vakaların düştüğünü gördük yani. Bu normalleşmeyi eski hayata dönmek gibi hiçbir zaman görmemek gerekiyor. Yeni normal, belki bu noktada yeni normal. Yani bütün o önümüze konan tedbirlerin belki azaltılarak hayatımıza hep olacağı anlamına geliyor. Bu da belki işte yeni normalin de tam tarifi. Burada bir aynı bir şey var. Teravih namazları malum şey olacak.
Evet, Diyanet İşleri Başkanı da bu arada böyle bir duyuruyu yapmak benim için çok acı ama sağlık önemli dedi.
Evet. Yani bir mesela bu ay biz Altınoluk dergisinde de Ramazan şifa, huzur ve sevinç ayı demiştik. Onlar da yaptıkları açıklamada şifa ayı Ramazan diye bir tür dua aslında bu. Yani bizim böyle bir şeye ihtiyacımız var. Ramazan'ın şifası bizim şu anda en çok ihtiyacımız olan. Ama Ramazan'ın şifasının nereden geldiğinde iyi görmek lazım. Ramazan'ın şifası tam da o ibadet ikliminden, huzur ikliminden, infaktan, işte efendim nefse ait bir takım istekleri ya da ihtiyaçları azaltıp ruhun huzur bulacağı ibadeti, orucu, infakı arttırmakla mümkün olacak. Ben o açıdan yani tamam teravih kılınır kılınmaz onlar ne kadar efendim hani olması gereken bir dini umdedir. Onu ben tartışacak değilim. Benim konum da değil o zaten. Yani Allah Resulü camide mi kılardı teravihi? 3 gün kıldı sonrasında kendi evine çekildi. Belki muvafık olan da budur bilmiyorum ama tabii bir iklim oluyor. O iklimi insanlar önemsiyorlar. Gürül gürül camiler böyle doluyor, taşıyor. O çok muhteşem bir şey oluyor. Tabii bunun evlerinizde bunu kılın denmesi de bu noktada biraz acı olabilir. Yani şey, başkanımız da haklı. Fakat ben tam da o şifanın tahakkuk edebilmesi için ve arzu ettiğimiz o tekrar normal hayatımıza dönebilmek için bu Ramazan'ın bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir fırsattır? Yani bizden beklenen neyse, daha doğrusu yapmamız beklenen neyse, yapmamız zorunlu tutulan neyse, ben ihtiyacımızın da o olduğunu düşünüyorum. Maske, ağzımızı kapatalım kardeşim. Gıybetten, iftiradan, dedikodudan, boş konuşmaktan. Yani biz bile mesela burada boş konuşuyorsak biz de kapatalım İbrahim'ciğim. Yani ağzımızı kapatalım yani. Sonra mesafe meselesi. Yani o düşmanlıklara mesafe koyalım. Kendi efendim kıskançlıklarımıza mesafe koyalım. Bir şekilde insanlarla o sosyalleşmenin getirdiği arızalara karşı koyalım. Yalnız kalmak demek ihtiyacımız. Uzlet demek ihtiyacımız. Oradan halvete ulaşmak ihtiyacımız. Yani böyle yalnız kalmanın getirdiği o huzuru, dinginliği, bir tür efendim böyle kendi kendisiyle muhasebe iklimini önemseyelim. Demek ki böyle bir aslında ihtiyaç var yani. Temizlik zaten hem dinimizin emri hem de o noktada belki madden ve manen en çok muhtaç olduğumuz bir husus. Bunun şimdi bu üçüne baktığımız zaman ki bu üçü en öne çıkan üçü ama diğer türlü herkesin de bireysel olarak, ferdi olarak veya ailesiyle veya efendim etrafındakilerle beraber dikkat edeceği yani bir şekilde efendim bunun niye böyle olduğuna dair muhasebe edeceği bir iklim başlıyor. Bundan istifade ettiğimiz zaman ancak Ramazan şifa olacak. Yani şifa olması Ramazan'ın böyle bir istifade iklimiyle mümkün olacak. Bu bahsettiğin Ayasofya-i Kebir Camisi imamının da görevinden istifa etmesi veya ki bırakması. Şimdi onu şöyle bir hani bir tespit etmek lazım bir bilgi olarak. Hoca Efendi aslında iki veya üç imam veya üç veya dört imamdan bir tanesiydi. Yani ve bir tür hani merasim imamı gibi ya da resmi imam gibi aslında böyle hani tüm o namaz vakit namazlarını kıldıran bir imamdan daha ziyade işte cumaları zaman zaman kıldıran işte bu tür büyük resmi törenlerde, açılışlarda veya bir takım temsillerde arz-ı endam eden bir pozisyonu vardı. Tabii onun bir sembolik bir şeyi var, anlamı var. Yani orada hakikaten böyle dil bilen, işte profesör, doktor, fıkıhçı, alim yani ve işin hem de temsil boyutunu yerine getirebilecek bir şahsiyet olması gerekiyordu. Hoca Efendi'nin tweetleri bu manada çok da ilgi çekti. Ben hatırlarsan o tweetlere farklı müdahalelerin olabileceğini daha önce söylemiştim. Bunun ben hala arkasındayım çünkü Hoca Efendi'nin o manada söylediklerinin, paylaştıklarının altına hep biz imzamızı atarız. Ama dilin o anlamda birilerini sürekli rahatsız etmesi birileri tarafından kaşınabilir, tahrik edilebilir, yanlış yöne çekilebilir. Buradan bir ayrılık, bir efendim kutuplaşma çıkartılabilir. Türkiye'nin şu an en az ihtiyaç duyduğu şey kutuplaşma. Zaten efendim müthiş bir siyasi gerilim ortamı var. Dolayısıyla buna böyle bir hani gerek vardır, girersiniz, çıkarsınız, kendinize göre lafınızı söylersiniz. Hakikaten bu insanlara da iyi gelebilir ama ortada herhangi bir vasat yokken, bir zemin yokken, bir efendim böyle ve üzerimize belki vazife değilken hani yani o noktalarda bilemiyorum. Şimdi şeyde İstanbul İl Başkanı'nın yardımcısı vefat etti CHP'nin. Cemevinden kaldırıldı cenazesi. O cenazede İstanbul İl Başkanı da bir hanımefendi ön safta namaza durdu. Şimdi cenaze namazı tabii namazdan daha ziyade bir duadır. Dolayısıyla saf düzeni camideki gibi aranır mı? Yani onu genellikle ararız. Dışarıda dikkat edilmesini de isterler imam efendiler ama bu ben şeyi videoyu izledim. Arkadaşımızın öyle bir şeyi yok yani bir an önce namazı kıldıralım da işte ölüyü defnedelim tarzında.
Tam bir komedi tablosu var aslında orada.
Yok öyle demeyelim de.
Şöyle yani. Hayır şöyle kendileri aslında bir komedi seansı gibi herhalde içselleştirmişler ki tablo böyle çıkıyor karşımıza.
Yok genelde hani bir şey de vardı bu bizim işte bu Nişantaşı'ndaki caminin ismi neydi?
Teşvikiye Camii meşhur.
Teşvikiye Camisi. Şimdi Teşvikiye Camisi sosyete cenaze namazı mekandır biliyorsunuz. Orada mesela yavaş yavaş hanımlar ön saflara geçtiler. Onun önlemini de ya siz erkekler tam arkasında durun, siz de şu sağ tarafta durun veya sol tarafta durun şeklinde yavaş yavaş böyle bir hani düzenlemeye gidilmişti. Ama ön saflara kadar gelmişti zaten hanımefendiler. Şimdi bu il başkanı da tam böyle artık imamın da arkasındayız noktasında böyle bir efendim şey yapmış oldu, operasyon yapmış oldu. Çünkü çok sevdiği birisiymiş vefat eden. Yardımcısı zaten yani attığı tweetlerden de görüyoruz. Duygusal yani şey anlamında yoldaş diye ifade ediyor hatta. Yani yoldaşım gittin sen tarzında genç yaşta vefat etti diye. Allah taksiratını affeylesin, rahmet eylesin. Ölünün arkasından zaten bilmediğimiz bir insan, konuşacak halimiz yok ama ben oradaki imam efendinin ki muhtemelen Caferi imam mıdır o veya Cemevi'nin usullerine göre mi artık oralarda imamlar tayin ediliyor onu da bilmiyorum. Bence arka safa yani arkasındaki o siyasetçi safına karışmamak da çok iyi etti. İmam efendiler önlerine baksınlar, namazlarını kıldırsınlar. Ama karıştıkları zaman işler biraz sarpa sarıyor. O da mesela arkaya karışsaydı muhtemelen orada bir şey çıkardı, nizâ çıkardı. Niye efendim orada onu durduruyorlar diye. Adam döndü, namazını oldu, bitti iş. Yani bence doğru olanı yaptı İmam Efendi.
Evet, Lütfü abi programın sonuna gelirken bu hafta çok güzel iki tane haber aldık. Aslında programın ilk bölümünde konuştuğumuz bu darbeci kafanın, bu cuntacının, bu muhtıracılar artık neyse yani bu Türkiye'deki bu insanların özgürlüğüne, insanların yaşayış tarzına sürekli karışan, onları baskı altında tutmak isteyen zihniyeti aslında Türkiye'den el ayak çekince ortaya ne güzel projelerin, ne güzel hikayelerin çıktığını bize gösteren iki tane haber. Birincisi, örgün eğitimle birlikte hafızlık projesinde büyük bir başarı sağlandığını görüyoruz. Okul Kur'an kursu işbirliğindeki projeden yetişen ve hafızlık sınavına gelen öğrencilerin %84'ünün başarılı olduğu açıklandı Lütfü abi. Son yapılan sınavda 7 bölgeden 387 öğrenci hafızlık belgesini aldı. Aynı zamanda yine imatiplerle ilgili bir haber daha var. Bu da Qatar Foundation tarafından çevrim içi düzenlenen 5. Uluslararası Arapça Münazara Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ana dili Arapça olmayan ülkeler kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Şimdi bakıyoruz, Kur'an kurslarının, okulların, hafızlık yapan öğrencilerin, İmam Hatiplerin darbeciler tarafından nasıl baskılandığını 28 Şubat sürecinde ve devamında gördük. Öncesinde de tabii ki de görülmüştü. Bugün bambaşka bir tablo var. Herhalde bu zihniyetin, bu rahatsızlığı da herhalde bu sinir uçlarına dokunan haberler herhalde bunlar.
Şöyle İbrahim'ciğim, buralar zaten onların hani hep böyle kabus görmelerine yol açan, bizim de aslında hep hayal ettiğimiz rüyamız yani. Kendisine uyandığımız rüyamız. Elhamdülillah diyoruz. Fakat burada şunu görmek lazım. Onlar her türlü efendim kumpası ortaya koysunlar. Bu tür efendim güzel haberleri almamamız noktasında ortalığı velveleye vermeye çalışsınlar. Fakat biz de şunu görelim ki kutuplaşma, bu tür efendim tahrik edici bir takım haberler ya da muhtıralar veya başka türlü bir takım efendim girişimlerle aslında bu istikrar sürecinin bozulması, dolayısıyla hani insanların barış içerisinde, huzur içerisinde hayatlarını devam ettirirken böyle bir istikrar ortamının bozulması tam da işte bu biraz önce haberini verdiğin hafızlık ya da diyelim işte efendim Arapça münazara yarışmanda birincilik gibi gelen yeni neslin aslında önünü kesmeye matuf çalışmalar. Yani burada da bize lazım olan istikrardır, huzurdur, efendim kutuplaşmanın azalmasıdır. Mümkün olduğu kadar efendim böyle bir suhulet, barış ve sükunet iklimi içerisinde yani diyelim zamanında seçimi yapmak, ondan sonraki süreçte efendim böyle bir yine istikrarla devam edecek bir iktidarın gelmesine çalışmak gibi yani böyle hep o istikrar ortamına matuf işlerdir. Ben gelecek neslin yani yetişen neslin, ben de İmam Hatipliyim ama bizden çok daha nitelikli ve donanımlı geldiğini düşünüyorum. İşte efendim bunlarda dava şuur yok, bunlar Z kuşağı, bunlar efendim namaz kılmıyorlar, şöyle böyle. Su akar yolunu bulur kardeşim. Evet. Bu noktada da bu insanların, bu güzel efendim neslin, kendi işte bizim de yetiştiğimiz o efendim Kur'an'la, hadisle, işte İslami ilimlerle beraber müspet ilimleri, işte doğal ilimleri neyse dünyanın gerektirdiği o efendim hayata taalluk eden bilgileri de alabilecekleri, dolayısıyla zülcenahin dediğimiz çift kanatlı olarak yetişebilecekleri bir suhulet, sekinet ve efendim istikrar ortamını bila kaydı şart efendim muhafaza etmek gerekiyor. Bu noktada da siyaset hakikaten elinden geleni yapıyor diye düşünüyorum ama tabii orada da farklı dinamikler söz konusu olabilir. Biz kimin arkasında durduğumuzu ona gelen oklardan bakarak anlayabiliriz. Dış etkenlerin de bu noktada üzerimizdeki planları, tasarrufları hiç bitmeyecektir. Millet de aslında neyin ne olduğunu görüyor. Ve o noktada da umarız bu neslin, gelecek neslin çok daha güzel şartlarda, güzel Türkiye'yi yerlere getirebileceği bir efendim vasat oluşur. Bunun emareleri gözüktü zaten. Elhamdülillah diye dua ediyoruz. Rabbimiz bozmasın.
Amin. Lütfü abi ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenler, Medya Okur Yazarlığı programının sonuna geldik. Erkan Radyo'da her hafta yaptığımız programları Erkan Radyo Android ve iOS uygulamaları üzerinden de dinleyebilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.